Ayrım 22. Muhteşem Hata. Frederick Forsyth. Sayfa 275. Görev. Dipnot. Bana bu hikayemin kitaptaki diğer hikayelere benzemediği, hiçbir kategoriye girmediği yolunda uyarılarda bulunuldu. Ben ise budalaca bir inada kapılarak onu yine de bu cildin kapsamına aldım. Hikayeyi bana İrlandalı bir dostum anlatmış, doğru olduğuna, bu olayın gerçekten başından geçtiğine yemin etmişti. Bu nedenle bunu diğerlerinden farklı şekilde birinci tekil şahıs ağzından anlatıyorum. Arabanın motoru zaten 2 milden beri ses yapıyordu. Sonunda su koy verdiğinde ben bir tepenin kıvrılan dik yokuşundaydım. Stop edip beni bu noktada Fransa kırlarının göbeğinde bırakmasın diye bildiğim bütün İrlanda azizlerine dua ettim. Bernadette yanı başımdan bana telaşlı bakışlarla bakarken ben direksiyonun üzerine eğildim. Gazı kökleyip tekleyen motorun son soluğunu kullanmaya savaştım. Besbelli kaputun altında bir terslik vardı. Ben de bu tür teknolojik gizemler konusunda dünyanın en bilgisiz insanıydım. Eski Triumph tepenin doruğuna vardı. Tam orada öksürüp büsbütün sustu, kontağı kapattım. El frenini çektim, arabadan indim. Bernadette de inip yanıma geldi. Birlikte tepenin öbür yanına, yolun bir vadiye doğru indiği yere baktık. 1950'lerin o yazbaşı akşamında hava gerçekten çok güzeldi. Dordogne yöresi o zamanlar pek keşfedilmemişti. Hiç değilse henüz sosyete keşfetmemişti orayı. Fransa'nın yüzyıllardan beri değişmemiş bir kırsal yöresiydi. Gökyüzüne ne fabrika bacaları uzanıyordu ne de elektrik direkleri. Vadiye inen düzlüğü otoyollar oyup görünümü yara izine çevirmemişti. Patikaların kenarında kuşlar uçuyor, yiyeceklerini hasadın tahta arabalarla taşımakta olduğu tarlalardan buluyorlardı. Bernadette ben o yaz tatilimizde buraları gezmek, tanımak istemiştik. Yurt dışında geçirdiğimiz ilk tatildi bu, yani İrlanda ve İngiltere dışında. Yol haritamı çıkardım, inceledim, parmağımı Dordogne Vadisi'nin kuzeyinde bir yere dayadım. Buralarda bir yerdeyiz sanıyorum dedim. Bernadette önümüzde uzanan yola bakıyordu. Şurada bir köy var dedi. Baktığı yere baktım, haklısın. Ağaçların arasından bir kilisenin kulesi görünüyordu, bir de ambar damı vardı. Kuşkulu bakışlarım arabaya ve tepeye döndü. Yokuş aşağı, oraya gidebiliriz dedim ama daha öteye gidemeyiz. Gece vakti burada kalmaktan iyidir diye karşılık verdi daha akıllı olan yanım. Tekrar arabaya bindik, vitesi boşa aldım, el frenini bıraktım. Araba yavaşça ileriye doğru kaymaya başladı, sonra hızlandı. Gizemli bir sessizlik içinde yokuş aşağı ilerideki kuleye doğru kayıp gidiyorduk. Yer çekimi bizi aslında 2 düzine binadan oluşmuş bir yer olan kasabanın dışına kadar getirdi. Sonra da kasabanın sokağına doğru ilerletti. Sonunda araba durdu, yeniden indik, ortalık kararmaya başlamıştı. Sokak bomboş görünüyordu. Kocaman tuğla bir ambarın duvarı kenarında tek başına bir tavuk toprakları eşeleyip durmaktaydı. Kendi haline bırakılmış saman yüklü 2 çekçek arabası da yolun kenarındaydı. Sahipleri besbelli onları bırakıp başka taraflara gitmişlerdi. Kapılardan birine vurup olmayan Fransızcamla derdimi anlatmaya karar verdiğim sırada 100 metre ilerideki kilisenin arkasından biri çıktı. Bize doğru yürümeye başladı. Yaklaştığı zaman adamın kasaba papazı olduğunu gördüm. O günlerde papazlar hala uzun siyah entariler, geniş kenarlı siyah şapkalar giymekteydiler. Fransızca olarak ona nasıl hitap gerektiğini düşünmeye koyuldum, yararı olmadı. Bize yaklaştığı zaman peder diye seslendim. Bu yetti, papaz durdu, yaklaştı. Soru soran bir ifadeyle gülümsedi. Parmağımla arabamı gösterdim, sırıtıp başını salladı. Güzel araba demek istiyordu sanki. Ona malından gurur duyan bir turist olmadığımı, yolda kalmış bir gezgin olduğumu nasıl anlatabilirdim? Latince diye düşündüm. Yaşlıydı ama herhalde okul günlerinden aklında biraz Latince kalmış olmalıydı. Benim kalmış mıydı acaba? Beynimi zorladım. Gittiğim papaz okulu yıllarca kafama biraz Latince sokmak için savaş vermişti. Ama ben beylik dualar dışında bu bilgilerimi o günden bu yana hiç kullanmamıştım. Bozulan triumphlarla ilgili kelime bilgim ise hiç yoktu. Parmağımı arabanın kaputuna doğru uzattım. Currus meus fractus est dedim ona. Bunun asıl anlamı at arabam kırıldı demekti. Ama galiba demek istediğimi anlatmıştım. Papazın yuvarlak yüzünde anlamaktan gelen bir aydınlık belirdi. Aa, est fractus teus filius meus diye tekrarladı. In veritate pater meus dedim. Bir süre düşündü sonra kendisini beklememiz gerektiğini anlatan bir işaret yaptı. Hızlı adımlarla geri dönüp bir binaya girdi. Oranın kasaba kahvesi olduğunu daha sonra öğrendim. Buradaki yaşamında merkeziydi ayrıca. Benim de akıl etmem gerekirdi bunu. Birkaç dakika sonra papaz yanında lacivert işçi pantolonu ve Fransız köylülerinin giydiği gömleklerden giymiş iri yarı bir adam da çıktı. Adamın ip tabanlı espadrilleri bize doğru yürürken toz kaldırıp duruyordu. Yanımıza vardıklarında papaz hızlı bir Fransızca ile konuşmaya başladı. Eliyle yolun ilerisini ve gerisini gösterdi. Herhalde adama bu arabanın gece boyunca böyle yolu tıkamayacağını söylüyordu. Köylü bir şey söylemeden başını salladı, dönüp uzaklaştı. Papaz, Bernadette ve ben arabanın başında kaldık. Bernadette bir iki adım atıp yol kenarına oturdu. Bilmedikleri bir olayın olmasını, konuşamadıkları bir yabancıyla bir arada beklemek zorunda kalanlar bunun nasıl bir şey olduğunu bilirler. Başımı sallayıp gülümsedim. O da başını sallayıp gülümsedi. İkimiz de başımızı sallayıp gülümsedik. Sonunda o sessizliği bozdu. Anglais dedi. Eliyle Bernadette'i ve beni gösterdi. Ben sabırla başımı iki yana salladım. Tarih boyunca İngiliz sanılmak İrlandalıların kaderidir. İrlandes dedim. Umarım doğru söylemişimdir kelimeyi diye geçirdim içimden. Yüzünden anlamadığı belli oldu. Ha Hollandes dedi. Ben yine başımı iki yana salladım. Onu kolundan tutup arabanın arkasına götürdüm. Parmağımla gösterdim. Oraya yapıştırdığım çıkarmada beyaz üstüne siyahla İRL harfleri okunuyordu. Usandırıcı bir çocuğa gülümsüyormuş gibi gülümsedi. İrlandes? Evet anlamında başımı salladım ve gülümsedim. İrlanda. Ben yine gülümseyip başımı salladım. Parti d'Angleterre dedi. İçimi çektim. İnsan bazı mücadeleleri asla kazanamaz. Şimdi bu adama Bernadette'in babasının ve amcasının da çabaları sayesinde İrlanda'nın artık İngiltere'nin parçası olmadığını anlatmanın hiç de yeri ve zamanı değildi. O sırada deminki köyde iki ambar arasındaki aralıktan eskimiş homurdanan bir traktörün üzerinde ortaya çıktı. Henüz at arabalarının, öküzlerin çağındaydık. Bu traktör herhalde köyün tek traktörüydü. Çıkardığı ses benim arabanın bozulmadan önce çıkardığına pek benziyordu. Ama yolu aşıp arabamın karşısında durmayı başardı. Lacivertli çiftçi sağlam bir iple arabamı traktöre bağladı. Papaz da bizi arabaya binmemizi işaret etti. Böylelikle yol boyu çekilerek gitmeye başladık. Papaz da yanımızda yürüyordu. Bir köşeyi döndük, kendimizi bir avluda bulduk. Alacakaranlıkta karşıki tuğla binanın üzerinde soyulmakta olan bir tabela gördüm. Garaj diye yazılıydı. Kapalı ve kilitli olduğu da belliydi. Köylü arabamı traktöre bağlayan ipi çözdü, yavaş yavaş sarmaya başladı. Papaz önce kolundaki saati, sonra garajın kapalı kapısını gösterdi. Ertesi sabah 7'de açılacağını anlatmaya çalıştı. Teknisyen o zaman bozukluğun ne olduğuna bakacaktı. Bernadette bana o zamana kadar ne yapacağız diye fısıldadı. Bir hareketimle papazın dikkatini çekmeye çalıştım. İki avucumu birleştirip başımın yanına koydum. Kafamı hafifçe eğdim. Uluslararası uyku işareti yaptım. Papaz anladı. İkisi arasında yine hızlı konuşmalar geçti. Hiçbirini anlayamıyordum. Sonunda köylü kolunu kaldırıp uzattı kulağıma. Praise kelimesi çalındı. Bu bana hiçbir şey ifade etmiyordu. Ama papazın bunu kabul etmiş gibi başını salladığını gördüm. Sonra bana döndü. Arabanın bagajından bir bavul almamızı, traktörün arka basamağına çıkıp iki elimizle sımsıkı tutunmamızı işaret etti. Öyle yaptık. Traktör dönüp avludan çıktı, yola koyuldu. İyi yürekli papaz el sallayıp bize veda etti. Onu bir daha göremedik. Traktörün arka basamağında öylece yan yana duruyor, kendimizi çok budala hissediyorduk. Hele ben bir elimde çanta, tek elimle tutunuyordum. Sessiz sürücümüz köyün ilerisine doğru yoluna devam ediyordu. Bir dere geçtik, yeni bir tepeye tırmanmaya koyulduk. Doruğa varmadan önce traktör bir çiftliğin tozlu yoluna saptı. Yerlerde inek izleri görünüyordu. Çiftliğin kapısına yaklaşınca durdu, bize inmemizi işaret etti. Motor hala çalışıyor, epey gürültü yapıyordu. Köylü kapıya yaklaşıp vurdu. Bir dakika sonra kısa boylu, orta yaşlı bir kadın önünde önlüğüyle belirdi. Arkasındaki parafin lambasının ışığında kaşlarını çattı. Traktörün sürücüsü onunla konuştu. Parmağıyla bizi gösterdi. Kadın başını salladı. Köylü memnun traktörüne döndü. Bize de eliyle açık kapıyı gösterdi. Sonra binip uzaklaştı. İkisi konuşurken ben de alacakaranlıkta biraz çevreme bakmıştım. Gördüğüm çiftliklere çok benziyordu. Karışık işler yapılan bir çiftlikti. Biraz ondan, biraz bundan. Bir sığır ağılı, atlar ve öküzler için bir ahır, bir tahta tulumba, bir gübre yığını, onu gagalayan tavuklar. Hepsi eski ve güneşte fazla kalmış gibiydi. Modern ve verimli bir sistem yoktu. Tarım ekonomisinin bel kemiğini oluşturan yüz binlerce Fransız köylüsünün hayatını kazandığı yerlerden biri. Göremediğim bir yerden bir balta sesi duyuyordum. Odun kesiliyordu. Gelmekte olan kışa hazırlık, kapıdaki bayan bize girmemiz için işaret etmekteydi. Belki burada bir salon ya da oturma odası falan vardı ama biz doğruca mutfağa alındık. Evin yaşam merkezinin bu mutfak olduğu belliydi. Yerler taş döşemeydi. Bir musluk, bir yemek masası, iki eski koltuk, bir de şömine görünüyordu. Musluğun yanında bir tulumba daha göze çarpmaktaydı. Demek ki su kuyudan geliyordu. Işıklandırma ise parafin lambalarıyla sağlanmaktaydı. Çantayı yere bıraktım. Ev sahibimiz pek hoş biriydi. Yuvarlacık elma yanaklı, kır saçlarını topuz yapmış, elleri harap, uzun, gri elbise giymiş, önlük takmış, yüzünde kuş gibi bir gülümsemeyle geldiğimize memnun olduğunu belirtiyordu. Kendini Madame Price olarak tanıttı. Biz de adlarımızı verdik. Onun gözünde söylenmesi zor adlardı bizimkiler. Sohbetimiz baş sallamalarla, gülümsemelerle yürüyecek gibiydi. Ama ben kalacak bir yer bulmuş olduğumuza memnundum yine de. Az önce tepenin üzerindeki durumumuz düşünülürse başımıza bir devlet kuşu kondu sayılırdı bu. Madame Price işaretle belki Bernadette'in yıkanma yerine gitmek isteyeceğini belirtti. Herhalde bu tür incelikler benim için değildi. İki kadın üst kata çıktılar, çantayı da yanlarına aldılar. Pencereye yürüdüm. Camlar açık, hava ılıktı. Arka bahçeye bakıyordu bu pencere. Ahşap bir sundurmanın çevresindeki otlar arasında bir çekçek arabası durmaktaydı. Sundurmanın yanından çıkan bir çit az bir mesafeye kadar gidiyordu. Boyu 1.80 vardı. Onun üzerinden bir baltanın havaya kalktığını görebiliyordum. Kesme sesleri de devam etmekteydi. Bernadette 10 dakika kadar sonra taze bir görünümle aşağıya indi. Porselen bir tastan yıkanmıştı soğuk suyla. Herhalde üst kattan bahçeye döküldüğünü duyduğum su sesleri oradan geliyordu. Kaşlarımı kaldırdım. Güzel bir oda dedi. Madame Price bizi seyretmekteydi, gülümsedi, başını salladı. Anlamıyordu ama onaylıyordu. Bernadette aynı parlak tebessümle "Umarım pire yoktur" dedi. Olabilirdi. Karım her türlü böcekten pek çile çeker, beyaz cildinde ısırıklar, koca koca şişlikler oluştururdu. Madame Price eski koltuklara oturmamızı işaret etti, oturduk. O bir yandan demirden mutfak tezgahı üzerinde hazırlıklarını yaparken bir yandan da havadan sudan sohbet ediyordu. İştah açan bir koku vardı mutfakta, açlığımı hissettim. 10 dakika sonra bizi masaya çağırdı. Önümüze porselen kaseler, çorba kaşıkları, birer somun da uzun ekmek koydu. Sonunda orta yere çorba kasesi geldi. Yeşil sıvıdan almamızı işaretle anlattı. Koyu, besleyici, lezzetli sebze çorbasından Bernadette bir porsiyon verdim. İçinde patates de vardı. Doyuruyordu, iyiydi bu. Akşam yemeği bundan ibaretti. Ama tadı öyle güzeldi ki her birimiz üçer porsiyon yedik. Ben Madame Price'e bir porsiyon vermeyi önerdim ama istemedi, herhalde adet değildi. "Servus, monsieur, servus," diye tekrarladı. Ben tabağımı yeniden ağzına kadar doldurdum, giriştik. 5 dakika sonra odun sesleri kesildi. Birkaç saniye sonra da arka kapı açıldı. Çiftçinin kendisi akşam yemeğini yemek üzere içeriye girdi. Ben onu karşılamak üzere ayağa kalktım. Madam orada bulunuşumuzun nedenini anlatmaya koyuldu. Ama adam yemek masasındaki iki yabancıya en ufak bir ilgi göstermedi. Ben de tekrar yerime oturdum. Pek iri yarı bir adamdı. Kafası odanın tavanına değecekti neredeyse. Yürümüyor, sürükleniyor gibi bir hali vardı. İnsana sanki kuvveti korkunç fazla, aklı o oranda kıt biriymiş gibi görünmekteydi. Nitekim bu kanımızın doğru olduğunu az sonra anladık. Yaşı 60 dolaylarında vardı. Kır saçları kısacık kesilmişti. Ufacık düğme gibi kulakları ve gözleri dikkatimi çekti. Bize selamsız bir bakışla bakıyordu. Mavi gözleri bomboştu. Koca dev tek kelime söylemeden her zamanki yerine oturdu. Karısı onun da tabağına ağzına kadar çorba doldurdu. Adamın elleri kirden kapkaraydı. Topraklarda kim bilir ne maddeler bulaşmıştı. Ama onun ellerini yıkamaya hiç niyeti yoktu. Madame Price de yerine oturdu. Bize yine parlak parlak gülümsedi. Başını kuş kafası gibi salladı. Biz yemeğimize devam ettik. Çiftçinin çorbasını kaşık kaşık mideye indirdiğini gözümün ucuyla gördüm. Arada da ağzına koca koca ekmek lokmaları tıkıyordu. Karı koca arasında hiçbir konuşma geçmedi ama kadının ara sıra ona sevgi ve hoşgörü dolu bakışlar yönettiğini fark ediyordum. Adamın aldırdığı yoktu. Bernadette'le ikimiz konuşmaya çalıştık, hiç değilse aramızda. Birbirimize bir şey söylemekten çok sessizlikten kurtulma amacıyla. İnşallah araba sabaha tamir olur dedim. Ciddi bir durum varsa belki yedek parça almak için en yakın büyük kente gitmem gerekebilir. Belki de vinç getirip arabayı çektirmemiz bile gerekebilir. Böyle bir masrafın savaş sonu seyahat bütçemizi ne hale sokacağını düşününce ürperdim. En yakın kent neresi diye sordu Bernadette iki lokmanın arasında. Arada baktığım haritayı hatırlamaya çalıştım. Bergerac galiba dedim. Ne kadar uzak? 60 kilometre falan. Başka söyleyecek bir şey yoktu. Yeniden sessizlik bastırdı. Bu sessizlik 1 dakika kadar sürdükten sonra birdenbire bir ses İngilizce olarak 44 dedi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 285.